Sizleri böyle görmek çok güzel. Paylaşan arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri, kardeşim, Türkiye'deki imanlı sayısının büyümesinde çok önemli hizmetler verdi. Her sene yeni yeni imanlılar katılıyorsa bu kardeşlerimiz, özellikle kardeşimin hizmeti çok büyüktür. Ona da buradan öncelikle teşekkür ediyorum. Ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Umarım buradaki şartlardan memnunsunuzdur diyerek sözüme başlamak istiyorum. Yani burası ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Oturacak yer bulabilmelisiniz, kolaylıkla gelebilmelisiniz. Arabayla geliyorsanız park edecek yeriniz olmalı. Çocuklar için gözünüz arkada kalmamalı, onlarla ilgilenilmeli. Hamdolsun. Bu şartlar sağlandığı müddetçe insanlarımız gelmeye devam edebilir. Sanırım şimdi bazı arkadaşlarımız var. Biliyoruz ki bir kilise yeri bakıyorlar ve bu şartları sağlamaya çalışacaklardır. Çünkü insanların gelmesini isteyeceklerdir kolaylıkla oraya. Biz böyle bu şekilde toplanabiliyoruz. Peki Tanrı, yani Kutsal Ruhu aracılığıyla bizlerle birlikte olan Tanrı, o buraya nasıl geliyor? Bunu hiç düşünüyor muyuz? Tanrı için neler yapıyoruz? Ve Tanrı nasıl geliyor? Bizler gelebilmek için bir takım şartların oluşmasını bekliyoruz, değil mi? Yani ne kadar imanlı da olsak, iyi bir kilise, iyi bir ortam, merkezi bir yer, bunlar önemli. Ama Tanrı bizlerle birlikte. İlahilerimizle onu andığımız zaman biliyoruz ki Kutsal Ruh bizimle birlikte. Zaten Matta 28:20 ne denilmişti? Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Tanrımız bizimle birlikte. Onun buradaki varlığından kuşku duymuyoruz. Ama her zaman çok kalabalık olamıyoruz. Bazı arkadaşlar bulunuyor, bulunamıyor. Ama Tanrı her zaman bizimle. Şükürler olsun. Bunun için de şanslıyız. Bugünkü konumuz da zaten bu. Tanrı'nın bizlerle birlikteki varlığı. Tanrı bizlerle birlikte. Onu anıyoruz, onu çağırıyoruz ve geliyor. Bizlerle birlikte oluyor. Bunun için şükürler olsun. Ama her zaman böyle miydi? Yani eski insanlar böyle miydi? Her zaman böyle olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Bazı zamanlar vardı ki insan Tanrı'dan kopmuştu ve kendi başına başıboş ortalıkta öyle dolaşıyordu. Bu nasıl oldu? Gene başa gidiyoruz. Ben vaazlarda en başa gidiyorum, biliyorsunuz bunu yapıyorum. Bugün de bir şöyle en başa doğru bir gidelim. Yaratılış 3:8'te ne diyor? Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Yani bunu yapan insan, Adem ve Havva, Tanrı'dan kaçtılar. Tanrı'yı görünce gizlendiler. Çünkü suçluydular ve saklanmayı tercih ettiler. Tanrı'dan yüzlerini çevirdiler. O yüz öyle kaldı ve insan günaha battı. Kendi yoluna gitmeye karar vermişti insan. Çünkü oradaki seçimi, Adem bahçesindeki seçimiyle Tanrı'nın düzeninin ideal olmadı. Kendi düzeninin daha iyi olabileceğini düşündü insan. Ve bu düşüşün başlangıcıydı. Ve tıpkı bir ev sahibine ihanet edersiniz ve ondan utanırsınız. İşte bu şekilde insan günaha batınca Tanrı'dan uzaklaştı ve koptu. Bu böyle yetişkin olup evi terk eden gençler vardır. Kendi başlarına giderler, kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırlar. Onun gibi düşünebiliriz ama baba her zaman onları, yine de iyi bir babaysa, uzaktan izler, değil mi? Yani tamamen kendi başına başıboş bırakmaz. İşte insan böyle düştükten sonra Tanrı da iyi bir babadır ve onu tamamen başıboş bırakmadı. Başına ne gelirse gelsin, ilgilenmeyeceğim. Kendi hali, ne hali varsa görsün demedi. Biz Türkçe'de öyle diyoruz. Ne halin varsa gör, git artık ne yaparsan yap gibi. Ama Tanrımız böyle değildi. Tanrımız bir planı vardı ilk baştan itibaren ve bunu uyguladı. Tanrımız değişken bir Tanrı değildir. Karar değiştirmez. B planı yoktur. C planı yoktur. Bu insana özgü bir şey. Bir iş yürümediği zaman fikir değiştiririz. O olmadı, şöyle yapalım. Bu yürümedi, başka bir kural koyayım ben en iyisi. İnsanları buna göre yeniden bir toparlamaya çalışayım. Bakayım olacak mı? Bu sözümü dinlemediler. Başka söz söyleyeyim. Tanrı böyle yapmaz. Tanrı'nın sözü sabittir. Tanrı değişmez. Biz değişiriz. Ama Tanrı bizleri ne yönde değişmemizi istiyorsa zaten o yönde hazırlar. Tanrımızın planı bu yöndeydi ve ilk başlangıçtan itibaren bu şekilde yürüdü. Yaratılış 12'ye 1. İşte Tanrı kendisini ortaya çıkardı ve o hazırlığına başlamıştı. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Bu Tanrı'nın insanla kurduğu iletişim açısından önemli bir noktaydı. Tanrı büyük planını uygulamaya başlamıştı. İbrahim üzerinden bir soy kurarak insanı kendi hazırladığı kurtuluş planı çerçevesinde bir yere getirmeyi tasarlamıştı. İbrahim de imanlı bir adamdı ve Rabbin sözünü dinledi. Her şeyi bıraktı, o ülkeye gitti. Onun soyu yani İshak, arkasından Yakup ve Yakup'un 12 oğlundan Yuhanna özellikle bizim için önemlidir. Çünkü bu yol üzerinden giderek nesiller boyu ilerleyecek. Arada değişik insanlar, çok değişik karakterden, tıpkı bizler gibi çok değişik insanlar olacak. Ama en sonunda Tanrı'nın hazırladığı ebedi kurtuluş planına göre bir kurtarıcı gelecekti. İsrailoğulları Rabbin yardımıyla Mısır'dan çıktılar. Ve İbrahim'e vaat edilen o ülkeye gitmek üzere yola koyuldular. Tanrı onlarla birlikteydi. Ve Musa Sina Dağı'na çıktığında Tanrı'dan 10 emri aldı. Buraları biliyoruz, çok önemlidir. Çünkü İsrail Tanrı'nın seçilmiş kavmiydi ve Musa onun lideri olarak Mısır'dan çıkarmıştı İsrail'i. Ve kavmini aşağıda bıraktı. Sina Dağı'na çıktı. İsrail halkı da seçilmiş bir halktı. Aşağıda bekliyordu. Ama bu seçilmiş halk olması İsrail'in en dürüst, en iyi, en başarılı, en doğru halk olduğunu göstermiyordu. En yetenekli halk olduğunu göstermiyordu. Peki Tanrı İsrail'i niye seçti? Arkadaşlar, Tanrı bizi neden seçtiyse İsrail'de o yüzden seçti. Bizler çok süper insanlar, çok başarılı insanlar değiliz ama Tanrı'nın bir bildiği var. Bu da ayrı bir şey. Tanrı İsrail'i işte böyle seçti diğerlerinin arasından ve kurtuluşu için onlar üzerinden planını hazırladı. Bunu şuna benzetebiliriz. İsrail'i bir maya olarak kullandı Tanrı ve diğer insanları zamanı gelince o mayayla mayalamak için bir kenara aldı. Şimdi burada şeyi düşünebiliriz. Mayalı ekmek ilk nasıl keşfedildi? Herhalde biraz teknede hamur kalmıştı. Hamur yoğurdukları teknede. Biraz hamur vardı. Bu hamur ekşidi, bozuldu. Bakteriler üredi. Sonra bunun içine başka daha çok bol bol un, hamur yapıldı. Ama o beklediği zaman maya hamuru kabarttı ve insanlar mayalı ekmeğe bu şekilde ulaştılar sanırım. Şimdi Tanrı da İsrail'i bir kenara çekti. İsrail de biraz ekşidi haliyle ama onu bize katacaktı. Ekşidi de ne yaptı? Oraya birazdan geleceğim. Bütün insanlığın kurtuluşu için o kapta maya hazırlanıyordu. Yeşaya 7:14. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Burası çok önemli. Aynı şekilde Matta 1:23'te denilmiştir ki İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. Tanrı bizimle olmak istediğini bu şekilde belli etmiştir. Ve bunu ilk başta çok değişik bir şekilde Tanrı yerine getirebilirdi. Bu nasıl olurdu? Bunu da açıklayacağım. Tanrı insanla doğru yoldan bir iletişim kurmadı o zaman. Bunun bir nedeni vardı. Biz şimdi burada Tanrı'yı aramıza çağırdık ve Kutsal Ruhu aracılığıyla bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Dünyanın her yerinde kiliselerde. Ama o zaman öyle değildi. Tanrı tek bir noktada, tek bir şekilde temas edebilirdi insanla. Çünkü Tanrı o zaman insana bir ateş ve duman sütunu olarak görünmüştü. Ve ona kimse yaklaşamazdı, dokunamazdı. Kutsalların kutsalıydı ve seçtiği kavmine bu şekilde önderlik etti. Tanrı'nın bu şekilde görünebilir olması, yani ateş ve duman sütunu şekilde görünebilir olmasına İbraniler Şekinah diyorlar. Yani Tanrı'nın görünen hali, görülebilir hali insanca. Burada çok ilginç bir şey var. Yuhanna 1.14'e bakarsak şunu görürüz ki Yuhanna 1.14'te söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliği olarak gördük derken söz insan olup aramızda yaşadı kısmı Grekçe'de skene olarak söylenmiştir. İncil'in yazıldığı dilde. Skene çadır demektir. Tanrı aramıza çadır kurdu ve bizimle yaşadı. Şimdi burada ilginç aramızda yaşadı bakarken gördüm İngilizcesinde dwelling diye geçiyor. Doğru telaffuz edebildiysem. O da konut kurdu. Bizim içimize yerleşti. Bina yaptı gibi. Skene sanırım Şekina ya da İbranice'den Arapça'ya da sakin, mesken, meskun şekillerinde girdi. Bu da sakin biz huzurlu anlamında kullanıyoruz ama bir anlamı da bir yere yerleşmiş demektir. Bir anlamda huzur bulmuş, yani göçebe değil, dolaşmıyor, yerleşmiş. İşte Tanrı Şekina olarak orada çadırın üstüne yerleşti, kendisini oraya koydu. Ve mesken oldu çadırda Tanrı'ya. Tıpkı bizlerin meskeni olduğu gibi, mesken kurduğumuz gibi. Şimdi Tanrı'nın insanla ilk buluşacağı yer, işte bu mesken, yani buluşma çadırı oldu. Tanrı söz olarak aramıza geldi, yaşadı, çadır kurdu, bizimle birlikteydi. Buradan da şuraya varıyoruz. Bizimle birlikte olan Tanrı, İsa Mesih olarak, söz olarak gelen Tanrı, işte o Şekina olarak, ateş ve duman sütunu olarak İsrail'in önünde giden ve ona yol gösteren Tanrı'ydı. Evet, öyleydi. Amin, şükürler olsun. Tapınak taşınabilir bir halde olmalıydı. Çünkü İsrail henüz huzur bulmamıştı. Yani göçebeydi, çöllerde dolaşıyordu. Mısır'dan çıktıktan sonra çölde 40 yıl boyunca dolaştılar ve bu çadır onlara eşlik etti. Tanrı o ateş ve duman sütunu olarak gider bir yerde dururdu ve onun durduğu yere İsrailler bu çadırı kurarlardı. Ve Tanrı oradaydı. Orada kaldığı müddetçe İsrail de orada ordugah kurardı. Ordugah resmini görebilir miyiz? İsrail bu çadırın etrafına bütün kabilelerin tek tek yerleri belirlenmiş olarak çadırlarını kurardı. Bütün İsrail'in ortasında bu çadır ordugahın ortasında dururdu. Bu çadır daha sonraları taştan bir tapınağa dönüştü ama temel yapısı değişmedi. Evet, ateş sütununu görüyoruz en arkada. Oraya da birazdan geleceğiz. En arka çok önemli. Diğer etrafındakiler de kabile kabile, İsrail'in 12 kabilesi çok büyük bir düzen içinde böyle yerleşirlerdi ve Tanrı orada onlara kendi varlığını belli ederdi. Bayağı aslında etkileyici bir görüntü değil mi? Yani orada olup da evet Tanrı'yı içinde hissetmek. Tıpkı bizim bugün burada olduğumuz gibi ateş sütunu görmüyorsak da Tanrı'nın varlığını içimizde hissediyoruz. Kutsal Ruhu aracılığıyla işte orada olduğu gibi Tanrı burada da bizlerle birlikte. Amin, şükürler olsun. Tapınak konusuna girmişken şöyle bir küçük bilgi de vermek isterim. Karşıda Ayasofya var, ziyaret ettiyseniz. Dünyanın en eski katedrali, en büyük katedrali idi uzun bir süre. İmparator Justinian sanırım 532 yılında onu yaptırdı, içine girdi ve şöyle dedi: Süleyman seni geçtim. Çünkü Hala tapınak yıkılalı 500 sene olmuştu neredeyse ama tapınak insanların bilincinde vardı. Çünkü o da eski çağların en görkemli yapısıydı. Ve Süleyman'ın tapınağını geçmiş olmakla Justinyen övünebilirdi. Biz şimdi gene İsrail'e dönelim. İsrail halkı biraz önce dediğimiz gibi öyle pek uysal bir halk değildi. Söz dinleyen bir halk da değildi. Süleyman Tapınağı biliyorsunuz İsrail Süleyman'dan sonra ikiye ayrıldı. Kuzey ve Güney Krallığı olarak. Kuzeyde alternatif bir krallık kuruldu ve tapınağa bir alternatif yapıldı. Bu Kral Yerovam, Kuzey'in kralı, kendi tapınağını yaptırdığında insanlar boşu boşuna Kudüs'e kadar gitmesin ona göre, boşu boşuna. Yani bir anlamda bize gelsinler diye kendisi de bir tapınak yaptırdı. İçine de tapınılsın diye iki tane buzağı koydu. Şimdi biz bu buzağı Sina Dağı'ndan hatırlıyoruz. Musa da dağa çıktığı zaman aşağıdakiler hemen buzağı yapmışlardı. Bu buzağı İsrail açısından ilginç. Durup durup buzağı yapıyorlar. Şimdi hatta bu Kuzey Krallığı bu buzağı işinden sonra yıkıldı, ortadan kayboldu. Asur gelip yıktı orayı ve onları alıp götürdü. 10 kabile o şekilde ortadan kayboldular. Ben düşünüyorum belki de bunlar Hindistan'a gittiler ve orada tam yerimizi bulduk, bol bol inek var, artık burada kendi işimize bakabiliriz demiş olabilirler. Burada ilginç olan İsrail böyle buzağı yapıyor durup durup. Biz buzağı yapıyor muyuz? Yani bizim buzağımız var mı evde yapıp tapındığımız bir buzağı? Şimdi ilk cevap elbette yok olacak. Ama şöyle düşünebiliriz. Faydasız olduğunu bilip de terk edemediğimiz şeyler var mı? Kötü, faydasız, hatta zararlı ama durup durup gene de onu yapıyoruz İsrail gibi. Yani kendimize bir buzağı yapıyor muyuz? Evde gizlice bir buzağımız var mı? Faydası ama vazgeçilmez. İşte sanırım İsrail'in karşı karşıya kaldığı şey de buydu. Bir türlü bırakamıyorlardı faydasız bir şeyi. Biz gene de İsrail'i o halde bırakalım ve tapınak çadırına ilk haline bir göz atalım. Bu şekilde tapınak etrafında çitler, tahta çitler ve onlara gerilmiş perdeler vardı. Sıradan İsrailliler bakın dışarıda duruyordu. Bunun içine yalnız kahinler girebilirdi. Sıradan İsrailli insanların girmesine ancak bir şartla izin vardı. Kurban sunacaksanız yani bir günahtan affedilmek istiyorsanız bu kurbanla olabilirdi. İçeri girerdiniz, bir sonraki resmi alabilirsek zor olmazsa. Orada bir evet ateş yanıyor, orası bir kurban sunağıdır. Orada kurbanınızı sunardınız kahinlerin yardımıyla ve geri giderdiniz. Daha ileri gitmenize izin verilmezdi. Geride kalan İsrail halkı ise zaten bu çitin içine de giremiyordu. Oraya almazlardı. Burası böyle bir alan. Ben Kiev'de dolaşırken eşim birlikte Ukrayna Kiev bir sinagog gördük. Cumartesiydi. Şabat için sanırım içeride ayin vardı. Ben de merak ettim bir girebilir miyiz diye daldık içeri. Burada bunu hiç yapmaya çalışmadım. Burada da sinagoglar var ama girmeye çalışmadım. Çünkü burada insanlar zaten tedirgin. Yani öyle çekiniyorlar. Bir de girip de ben geldim bakayım desek herhalde şüphelenir, huylanırlar. Bunu yapmaya çalışmadım ama orası Kiev. Yani böyle ön yargıları yoktur diye içeri girmeye çalıştım. Hemen kafama bir kipa koydular. Şuraya kadar gidebilirsin, daha ileri gitme dediler. Peki. Zaten kadınlar aşağıda değildi, onlar yukarıda balkondaydılar. O şekilde ibadet edebiliyorlardı. Çünkü yasa altındaydılar. Yasa böyleydi. O yasaya uymak zorundaydılar. Kahin olmayanlar, hele eski İsrail'de, işte tapınağa oraya kadar girebilirsin. Daha ileri gidemezsin. İçeride buluşma çadırını görüyoruz. Buluşma çadırı, evet işte içeriden böyle bir şey. Bu dış alan, kısaca bilgi vereyim size, 46'ya 23'lük bir alana kurulurdu o çitler ve her zaman doğuya bakardı. Doğuya baktığında bu şeyde kuzey, doğu-batı istikametinde yerleştiriliyor. Kısa kenarlarda kuzey-güney şeklinde oluyordu. Buna her zaman dikkat ederlerdi. Şurada bir şey görüyorsunuz. Menora dediğimiz çözünürlük çok iyi değil ama bir kandil var. Kandillik daha doğrusu. Bu yaşam ağacını simgeliyor. Hemen karşısında üzerine sunu ekmeklerinin konulduğu bir sunak var. Bu şekilde olmak zorunda. Bunlar İsrail'in 12 kavmini temsil eden sunak ekmekleri vardı üzerinde. Ve karşılarında perdenin önünde de bir buhur sunağı vardı. Buraya ancak kahinler girebiliyordu. Sıradan bir İsrailli'nin girmesine imkan yoktu. Ancak kahinler girebilirlerdi. Peki bir de iç bölge var. Oraya dikkatinizi çekmek isterim. İç bölgeye giriş ancak ve ancak baş kahine özgü bir işti. Yalnızca baş kahin, sıradan kahinler de değil, yılda bir kez oraya girebilirdi. Burada kahin kelimesine bir açıklama getirmek isterim. Kahin, biz Türkçe'de gelecekten haber veren, bilinmeyeni bilen bir çeşit kutsal falcı gibi artık bu kelimeyi kullanıyoruz. Kahinlik yapıyor diye. Kahin aslında aracı demek. Yani Tanrı ve insan arasında aracılık yapan kişi. Tanrı kutsal, insan günahkar. Kahin biraz daha kutsallanmış, kutsanmış kişi ki aracılık yapabilsin, ikisi arasında girebilsin. İnsanlar tek başına, tek tek Tanrı'yla kesinlikle karşı karşıya gelemezler. Sıradan kahinler de karşı karşıya gelemiyorlar. Çünkü o içerideki alan, kutsalların kutsalı dediğimiz yer, işte orada anlaşma sandığı bulunuyor. Bu sandığın içinde Musa'nın dağdan getirdiği 10 emrin yer aldığı tabletler dururdu. Üstü de Kerov heykelleriyle süslenmişti. Kanatlarını açmış Kerov heykelleri ki bu aynı zamanda bir taht şeklindeydi. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki tahtı, Tanrı'nın orada bulunduğunu varsayarak oraya ancak baş kahin yılda bir kez bir an için çok önemli kutsamalardan, törenlerden, arınmalardan, kurbanlardan geçtikten sonra girebilirdi. Geçen hafta kardeşimin dediği gibi herhalde titriyordu, eli ayağı titriyordu. Çünkü o yıldaki büyük buluşma için Tanrı ile karşı karşıya gelecekti. Çok heyecan verici bir şey olsa gerek. Yani büyük bir rockstar, bir futbol yıldızı, siyasi liderle karşılaşacağız. Heyecan duyuyoruz ama bu bambaşka bir şey. Burada Tanrı'nın huzuruna çıkıyoruz. Çok daha büyük, çok daha heyecan verici bir şey. İşte tapınak böyleydi. Bu tapınak daha sonra taştan bir tapınağa dönüştü İsrail yerleştiği zaman. Ama bu düzen devam etti ve gerçek tapınak buydu. Yalnızca Kudüs'te olan, Yeruşalim'de olan insanlar bunun önüne gelirlerdi. Her zaman bayram olduğunda kutsamalar yapılmak üzere. Ama İsa şöyle demişti Yuhanna 4:21'e gidersek şimdi. İsa biliyoruz ki giderken Samiriyeli bir kadınla karşılaştı. Ve o kadına şöyle dedi. Kadın bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Çünkü kadın Samiriliydi ve onların başka bir dağda tapınma adetleri vardı. Diğer İbraniler ise Yeruşalim'de tapınırlardı. Kadının kafası karışmıştı. Bu dağda mı tapınmalıyım, o dağda mı? Hangi tapınakta? Hangisi daha iyi? Tanrı nerede? Bu kilisede mi, şurada mı? Oradaysa oraya gideyim. Burada boşu boşuna vakit harcamayayım çünkü Tanrı burada değil. İşte İsa Mesih buna işaret etti. Öyle bir saat geliyor ki ne bu dağda ne Yeruşalim'de ne tapınakta tapınmayacaksınız. Ama daha o saat gelmedi. Biraz daha beni dinleyeceksiniz şimdi. Evet. O küp kısmındaki iç kısım 4.5'a 4.5 boyutundaydı. Bütün çadır 9'a 4.5 boyutundaydı. Ve buraya ancak yılda bir kez baş kahin girebiliyordu. Şimdi neden böyle oluyordu? Yılda bir kez baş kahin girebiliyor da diğer günler insanlar Tanrı'yla iletişim kurmayı düşünmüyorlar, istemezler miydi? Aslında şimdi biraz böyle bilim kurguya girelim ve paralel evrenleri düşünelim. İki tane değişik evren, birbiriyle bir araya gelmeyen iki tane evren. Böyle şeyler var mı acaba? Kötü bir resim ama aşağı yukarı canlanır belki. Bir tarafta Tanrı'nın evreni, bir tarafta düşmüş günahkar insanın evreni. Bu evrenler birbirinden ayrıydı ve kopuktu. Ama tek bir noktada, yeryüzündeki tek bir noktada bu iki evren arasında açılan bir geçit, bir eşik vardı, bir kapı vardı. O kapının diğer tarafında Tanrı, bu tarafında da günahkarlık, insanlık vardı. Ve bir noktada, ancak küçük bir noktada, işte yılda bir kere karşı karşıya gelebiliyorlardı. Bir tarafta mükemmellik, değişmezlik, Tanrı. Diğer tarafta savaş, kıtlık, yıkım, acı, hastalık, deprem. İşte biz insanların dünyası böyle. İkisi bir araya gelemiyor. Peki neden bir araya gelemiyorlar? Çünkü Tanrı kusursuzdur ve Tanrı günaha bakmaz, günaha bakmak istemez. Günahla Tanrı karşı karşıya geldiğinde bir tanesi yok olur. Yok olan da Tanrı olmaz, günahkar insan olur. Tanrı insanlığı korumak için kendisini insandan bu şekilde ayırdı. Başka bir evrende, tek bir buluşma noktasından ona direktiflerini, emirlerini aktarıyordu ama kendisini o perdenin arkasında tutuyordu. Çünkü insan günahkardı. Bunu şöyle düşünün. Güneş ve bir su damlası. Bu su damlasını güneşe damlatmaya kalkarsak güneşe hiçbir şey olmaz ama su damlası yok olur. Çünkü güneş o kadar büyüktür, o kadar güçlüdür, enerjisi yüksektir ki ona değil su damlası dünya bile biliyoruz ki yaklaşamaz. Belli bir şeyden sonra yanar. İşte Tanrı bu şekilde insanı kendisinden uzak tuttu. Çünkü Tanrı ve günah ikisi bir arada olamazlar. Tanrı mükemmelliktir, günah ölümdür, günah yıkılmadır, bozulmadır. Tanrı bozulmayla bir arada olmaz. Çünkü kendisi mükemmeldir, en iyidir, en güzeldir. İşte buluşma çadırı bu noktayı sağlamak içindi. Yani insan Tanrı'yla çok sınırlı bir şekilde bir araya gelebilecekti. Ve bu uzun törenlerden sonra yapılırdı. Tanrı kendisini insandan saklıyordu. Ve arada bir perde vardı. O perdede biliyoruz ne perdesi? Tapınağın en kutsal, kutsalların kutsalı kısmıyla diğer kısmı birbirinden ayıran o perde. O perde her zaman kapalı dururdu. Şimdi bazen ne kadar şanslı olduğumuzu düşünmenin zamanı herhalde gelmiş midir? Öyle düşünüyor muyuz? Bizler şanslıyız diye. Geçen mesela ben çamaşır makinesinden çamaşırları çıkardım ve asmak istiyordum onları. Ve asarken sıkıldığımı fark ettim. Çünkü her birini tek tek silkeliyorsun, mandal takıyorsun, sonra bir tane daha alıyorsun. Bayağı uzun sürdü. Ben sıkıldım ya. Ne biçim iş diye. Yani buna da bir şey bulmaları lazım ileride diye ama sonra da eskiyi düşündüm. Yani annelerimiz, ninelerimiz o çamaşırları bir de tek tek elde yıkarmış. Ve sıcak suda yıkamak zorundalar. Elleri soyulurmuş yıkarken, çitilerken. Ama biz şanslıyız. İşte burayı aydınlatmak için ateş yakmamız gerekmiyor. Bir düğmeye basıyoruz, aydınlanıyor. Şimdi eskiden ateş yakmak zorunda kalan insanlar var değil mi? Tahtaları birbirine sürtüyorlar. Belgesellerde izlemişsinizdir. Ben bir kere denedim, hiç öyle belgeseldeki gibi olmadı. Sür sür sür. Benim elim yandı ama tahta daha ısınmamıştı bile. Yani çok zor bu şekilde iletişim kurmak ama iş yapmak. Ama biz hamdolsun bugün iyi durumdayız. İleriki insanlar herhalde bizden daha iyi olacaklar. Ama bizim şöyle bir ayrıcalığımız var. Bizler Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz ve Tanrı bizlerle birlikte olabiliyor. Bugün burada ve dünyanın her yerindeki bütün kiliselerde adını anan her toplulukta Tanrı onlara eşlik ediyor. Tanrı onlarla birlikte. O küçücük sınır yok. Geniş bir kapı var Tanrı'ya ulaşabilmemiz için. Aslında evet, gene bir önceye bir gidelim. Çıkış 3-5'e şöyle bir bakalım. Ne durumda olduğumuzu anlayabilmek için. Çıkış 3-5. Tanrı fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Sonra 6. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Şimdi arkadaşlar, biz kiliseye gelirken ayakkabımızı çıkarmıyoruz. Çünkü o zaman Tanrı Musa'ya böyle istedi ve Eriha'nın kapısında Yeşua da aynı şeyi söylemişti. Çarıklarını çıkar demişti. Çünkü bastığın yer kutsal toprak. Biz kutsallığın içinde yaşıyoruz şimdi ama ayakkabımızı çıkarmamızı söyleyen yok ve korkarak da Tanrı'ya bakmıyoruz. Sevinçle, mutlulukla bakıyoruz. Ve kiliseye öyle geliyoruz. Sevinçle, mutlulukla. Bir ayrıcalık yaşıyoruz kesinlikle eski insanlara göre. Düşündüğümüz zaman tıpkı çamaşır işinde olduğu gibi Tanrı ile karşılaşmak da o zaman çok zormuş. İşte böyle tapınaklar yapmak zorundaydılar, kurbanlar sunmak zorundaydılar. Ama biz her yerde Tanrı ile birlikte olabiliyoruz. Kilisemizde de oluruz, kilisenin dışında trende giderken, vapurda giderken, otobüste Tanrı ile birlikte olabilirsiniz. Ona bir şey sorun, içinizde uyanacak cevabı bekleyin. Muhakkak Tanrı size bir şekilde cevap verecektir. Çünkü Tanrı artık bizle dolaysız yoldan ilişki kurar. Çünkü Tanrı bizleri değiştirdi. O eski insanlara göre değiştirdi. Ve bu yüzden de tapınak ortadan kalktı. Ne diyor Vahiy 21-22'de? Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Tapınak kim oluyor bu durumda? Tanrımız İsa Mesih, kuzu. Biraz önce kardeşimin paylaştığı gibi ve kardeşimin paylaştığı gibi tapınak artık İsa Mesih'in kendisidir. O yüzden taştan bir tapınak, çadırdan bir tapınak yapmak, taht hazırlamak, buhur yakmak gerekmiyor. Kiliseye gelince kilise, gene biraz önce kardeşimin söylediği gibi kilise topluluk demektir. Kilise bina demek değildir. Kilise buradaki insanlardır. Yani İsa Mesih'in eti ve kanını paylaşmış olan biz, onun halkı, topluluğu, onun kilisesiyiz, onun yeryüzündeki bedeniyiz aynı zamanda. Kiliseye gelince kilise binasının hiçbir kutsallığı yoktur. Bir bina olarak kilise kutsal değildir. Bu şekilde düşünülmemeli. O yüzden de çok büyük katedraller yapmaya bugün için gerek duymuyoruz. Çünkü o katedrali içimizde inşa edebiliyoruz. Tanrı için içimizde bir yer hazırlayabiliyoruz. Tanrı içimizde ve bedenimizde ve biz de İsa Mesih'te olduğumuz için Tanrı bugün için bizimle birlikte ve biz de Tanrı'nın evindeyiz. İşte bu noktaya nasıl geldik? Şimdi can alıcı noktaya geliyoruz. İmanımızın ve kimliğimizin simgesi olan o nokta. Luka 23, 44 ve 46. ayetler arası. Öğleyin 12 sularında güneş karardı ve bütün ülkenin üzerine saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum." diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. İşte burada. Bu şekilde oldu. İsa Mesih perdeyi bunun üzerinde yırttı. Perde yırtıldı ve kutsalların kutsalında duran, yılda bir gün kendisini gösteren insanla iletişim kuran Tanrı, o perdenin yırtılmasıyla bugün aramızda. Çünkü İsa Mesih bu haçın üzerinde günahlarımızı temizledi, bizi kirlerimizden yıkadı. Amin. Hatırlayalım Matta 15'e 34'ü. İsa Mesih haçın üzerindeyken ne dedi? Baba, baba beni neden terk ettin dedi. Çünkü Tanrımız kutsaldır. O günaha bakmaz, günahla bir arada olamaz. İsa Mesih haçın üzerinde bütün yeryüzünde gelmiş ve gelecek insanların bizlerin günahını bedenine topladığı anda Tanrı'dan ayrıldı ve bir birey olarak tek başına yapayalnız bütün o günahın cezasını, acısını tek başına üzerinde çekti. Bizim günahlarımız o anda temizlendi. Tanrımız söz verdiği gibi cezayı verdi. Kendi oğlu üzerinden bizleri akladı. Ve İsa Mesih babanın kendisinden çıktığını hissetti. Çünkü günahla dolmuştu. Bu çok acı bir an. Ama böyle kalmadı. Tanrım beni neden terk ettin dedikten sonra acısı dayanılmaz dereceye ulaştı. Ve bütün acıyı çektiğinde, o an bütün insanın günahının cezasını çektiğinde İsa Mesih o acıyı öldürdü. O günahı öldürdü ve haça bıraktı. O anda baba ruhumu senin ellerine teslim ediyorum derken yeniden Tanrı'ya dönebildi. Çünkü temizlenmişti. Bizlerin günahı gibi o da kendi günahını haçın üzerine bıraktı ve aklandı. O anda tamamlandı dedi. Gerçekten o anda tamamlandı. Bütün bu iş o anda tamamlandı ve hepimiz İsa Mesih'in sayesinde işte günahlarımızı haçın üzerine bıraktık. Haçın dibine yığdık ve biz şimdi onun sayesinde temizlendik, aklandık ve Tanrı'yla sınırsızca konuşma, karşılaşma hakkına sahibiz. O yüzden Yuhanna 1:12'ye bir bakalım. Yuhanna 1:12, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Ne güzel değil mi? Haleluya. Yani onun adına iman eden herkese Tanrı'nın çocukları olma hakkı verildi. Çünkü günahlarımız bizden çıktı. Haçın dibine yığıldı. Mezara gitti. Ve İsa Mesih o mezardan sapsağlam, dipdiri çıktığı anda bütün o günahlarımız mezara gömüldü. Orada kaldı. Şükürler olsun biz aklandık. Günahlarımızdan kurtulduk ve Tanrı'ya bakabiliyoruz açık yüzle. Tanrı'yla karşı karşıya gelebiliriz. Tanrı'ya yüzümüzü dönebiliriz ve o da bize bakar. Günaha bakmayan Tanrı bize bakar çünkü günahlarımız mezarda kaldı. Amin. Haleluya. Şimdi buradan sonra filmin sonuna gelelim. Bu film Yaratılış 1:1'de başlamıştı. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Gene en başa gittim. Ta en başa. Ve oradan kardeşimin çok iyi öğrettiği gibi Vahiy 21:1'e geldik. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Denizde yoktu artık. İşte kutsal kitap Yaratılış 1'den Vahiy 21:1'e kadar olan kısımda insanın yeryüzündeki serüvenini, macerasını, başlangıcını ve sonunu tam olarak anlatır. Bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü yaratılmıştır. Eski olan her şey gitmiştir. Onlar orada kalmıştır. Bizden sonrasını konuşuyorum artık. Size filmin sonunu anlatacağım. Aslında filmin sonunu anlatmayı sevmem. İzlememiş insanlar için iyi bir şey değil. Ama bu filmin sonunu bütün imanlılar biliyor. Bu filmin sonunda yeni bir yeryüzü, yeni bir dünya kurulur ve orada İsa Mesih mezarından dirilen, sapsağlam çıkan İsa Mesih'le birlikte bir sofraya otururuz. Son sahne masamız dolu. Üzerinde yiyecek, içecek her şey var. Her şeyin olduğu bir sofrada eğlence, müzik, her şey var. Tanrı'nın huzurundayız. İsa Mesih bizimle birlikte ve biz yeni bir yeryüzünde, yeni bir göğün altında Tanrımızla birlikte oturuyoruz ve ziyafetteyiz. İşte son sahne. Film böyle bitiyor. Mutlu sonla. Ve şükürler olsun bu aşamaya bizleri getirdiği için, Tanrımızın çabasıyla, büyük planıyla bu noktaya gelebildiğimiz için. Bunun için şükürler olsun ve hamdolsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.